Ayrım 3.
Canım, kaza nasıl olmuş diye söze karıştım. Muavin, kamyonla Sivas'tan dönüyorlarmış dedi. Kocası da berabermiş. Kamyon bizim kösenin arabası, 11 yaşında. Bir gün evvel yolda sağ tekerleğin ronda fırlamış, telle bağlamışlar. Sivas'ta tamir ettirmeden yolcu alıp geri dönmüşler. Belediye arabaları muayene etmez mi dedim. Muavin cevap vermedi. Şoför yan gözle beni süzerek, belediye maaş verecek parası kalmayınca ceza yazmak için şoförlere yapışır. Başka zaman rahat bırakır. Bir müddet sustuk. Şoför kendisini tekrar yakalamak isteyen uykudan silkinmeye çalıştı. Fakat muvaffak olamadı ve muavin hikayesini devam etti. Karının yine siniri tutmuş. Yolda makineyi birkaç kere durdurmuş. Galiba işte bir sakatlık olduğu bu sefer fukaraya malum oluvermiş. Neyse, kocasıyla beraber şoförün yanında oturuyorlarmış. İşte böyle sizin gibi. Arkadaşımın ve benim bu tatsız teşbihten tüylerimiz ürperdi. Karı kapının yanındaymış. Makine ufak bir gürültü yapsa aman şoför dur diye bağırırmış. Bu sefer sahiden arkada bir çatırtı olmuş ve kadın kapıyı açtığı gibi kendini aşağı atmış. Tekerleklerin altına mı gitmiş diye bağırdım. Hayır dedi, daha beter. Arka tekerleğin rondu sahiden fırlamış. Araba yüklü olduğu için bu sefer lastikte patlamış. Karı makinenin yanında nereye kaçacağını bilmeyip dururken araba sağa kaymış. Karıyı çamurluğuna takıp hendeğe atmış. Kendi de üstüne devrilmiş. Sonra hazin olmak isteyen bir ifadeyle devam etti. Dakikasında gitmiş, tutacak yeri kalmamış. Bir müddet evvel sesi duyulan kadın tekrar söze karıştı. Kocası üstüne ceketini örtmüş de durmadan ağlarmış. Köylüler deyiverdiler. Muavin itiraz etti. Yok canım. Ertesi günü herifi parkta gördüm. Kafayı çekmiş, gülüp duruyordu. Şoför anlayışlı bir tavırla başını salladı. Olsun. Hem ağlar hem güler. Karı bu. Öldüğüne ağlasın, yakanı kurtardığına sevinsin. Uzun zaman hiçbirimiz ağzımızı açmadık. Otomobil çalkalana çalkalana ilerliyordu. Bir aralık karşımızda uzanıp kaybolan yolun 40-50 adım ileride kesilip karanlığa karıştığını fark ettim. Araba o zamana kadar farkına varmadığımız bir süratle bu karanlığa doğru gidiyordu. Bir anda kendimizi bu karanlığın tam dibine gelmiş bulduk. Aman diye bağırarak direksiyona sarıldım ve sola kırdım. Şoför ha diyerek uykusundan uyandı ve fren yaptı. Sonra viraja gelmişiz be diye homurdandı. Projektörler kısa otlarla örtülü bir tarlayı ve hemen önümüzdeki derince bir hendeği aydınlatıyordu. Beyaz tozlarıyla parlak ve kirli bir kordele gibi uzanan şose solumuza doğru kıvrılıp gidiyordu. Kendimi tutamayarak ''Kendine gel yahu, arabayı devirecektin'' diye bağırdım. Şoför kabahatini bildiği için hafif ve özür dileyen bir sesle ''Bir şey olmaz'' dedi. Muavin o garip bir alay gizleyen sesle ''Devrilmezdik'' dedi. Ön tekerlekler hendeğe beraber girerdi, zınk der dururduk. Sonra daha keyifli bir sesle ilave etti. Yalnız araba sarsılıp arka tekerlekler havaya kalkınca şeker çuvalları ensenize inerdi. Başımı çevirip ters bakışlarla bu münasebetsize haddini bildirmek istedim. Fakat karanlıktan ve üzeri damgalı birkaç çuvaldan başka bir şey görmedim. Bundan sonra uyku, şoför ve makine arasında müthiş bir mücadele başladı. Zavallı adam üçüncü uykusuz geceyi de yaralamak üzereydi ve direksiyondaki elleri titriyordu. Birkaç kere kendisini tutup uyandırmak icap etti. O zaman yalvaran gözlerle yüzümüze bakarak ''Müsaade edin, şurada durup 10 dakika uyuyayım, sonra gideriz.'' dedi. Ben razı oldum. Arkadaşım daha tecrübeliydi. ''Olmaz.'' dedi. ''Bir uyursa yarın öğleden evvel uyanmaz. Zorla uyandırırsak büsbütün sersemlerle başımıza iş açar. Uyutmayız da yolumuza gideriz.'' Makine birdenbire durdu ve şoförün sesi duyuldu. ''Rahmi, makineye su koy.'' Hakikaten kenarda sicim gibi akan bir çeşme vardı. Gecenin sessizliğine ince ve ürpertici bir şırıltı yayılıyordu. Şoförün başı direksiyona düşmüş ve hareketsiz kalmıştı. Aynı şey 2-3 kilometrede bir tekrara başladı. Adamın uykusuz ve yarı kapalı gözleri yolun sağında veya solundaki en küçük bir çeşmeyi bile kaçırmıyordu. Makine zınk diye duruyor ve o sarhoş ses benzin kokusuna ve toz bulutlarına karışarak ''Rahmi!'' diye gecenin duvarlarına çarpıyor, akisler yapıyordu. Şoför kendisine her uyandırışımızda o yalvaran bakışlarla ''Müsaade edin, 5 dakika uyuvereyim'' cümlesini tekrar ediyordu. Bir aralık yine durduk. İki tarafıma dikkatle baktığım halde çeşme falan göremedim. Buna rağmen meçhul bir istikametten gayet hafif bir su şırıltısı geliyordu. ''Rahmi, makineye su koy.'' ''Değil mi koyduk ya usta?'' ''Sus be, yol fena, motor hızlıyor.'' Yol birçok şoförlerin çok güzel dedikleri virajsız, yokuşsuz, sadece çakılları fırlamış bir şoseydi ve uykusuz adam 2-3 dakika kestirebilmek için bu basit yalına başvuracak kadar harap haldeydi. Rahmi tenekesiyle beraber inip yolun kenarında çeşme aramaya başladı. Ortada böyle bir şey yoktu. Nihayet sol taraftaki bayırdan ve kuru otların arkasındaki çamurlu bir mecradan aşağıya şosenin hendeğine süzülen zavallı bir su akıntısını keşfetti. Kocaman tekneyi buradan doldurmak imkansızdı. Fakat maksadın radyatöre su koymak değil, birkaç dakika durmak olduğunu anlamışa benzeyen Rahmi avuçlarını doldurup tenekeye boşalttı. Bir takırdı ve artık kendisini de sarmaya başlayan bir yorgunlukla uyuşmuş bacaklarının üzerinde sallanarak o insafsız cümlesini aykırdı. ''Tamam usta!'' Şoför bu sefer uyanacağa benzemiyordu. Kasketinin altından fırlayan, tozdan bembeyaz olmuş saçları direksiyonun üzerine serilmişti. Kafasını odun yemiş biri gibi tamamıyla kendinden geçmiş bulunuyordu. Muavin tekrar etti. ''Hadi usta, tamam.'' Bunun da fayda etmediğini görünce ben işe karıştım. Şoförü dürttüm. ''Hadi bakalım, uyan, az kaldı.'' Ne kadar kaldığını kendim de bilmiyor, sadece zavallıya biraz gayret vermek istiyordum. Şoförün başı kalktı. ''Gidemeyeceğim beyim.'' dedi ve tekrar önüne düştü. Arkadaşıma baktım. Yüzünde hiç insaf yoktu. Sert bir sesle ''Gidemeyeceğim olmaz. Kalk yüzüne biraz su vur, açılırsın.'' Şoför kımıldadı, yanındaki kapıyı açtı. Uykunun uzuna nasıl ağır taşlar halinde çöktüğü bütün hareketlerinde görülüyordu. Ayakları mevcut olmayan taşlara takılarak hendeğin kenarına kadar sendeledi. Orada biraz durdu. Karşısındaki suya kadar gitmek kendisine herhalde pek mühim ve güç bir yolculuk gibi görünüyordu. Nihayet yavaşça olduğu yere çöktü, eliyle bize doğru bir işaret yaparak ''Müsaade buyurun beyim, 5 dakika uyuyayım.'' dedi ve oraya tozların içine boylu boyuna uzandı. Çaresizlik içinde arkadaşımla birbirimize bakıştık. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika bekledik. Rahmi tenekesini yerine koyup çuvalların üstüne çıkmıştı. Ne onun ne yolcu kadınların sesi duyulmuyordu. Sadece kuru otların ve çamurların arasından süzülüp hendeğe akan ve orada kireçli topraklardan bozkırın kuru bağrına sızan suyun mırıltısı vardı. Ne kadar süreceğini bilemediğimiz bu bekleyişten bizi karşı tepelerden birdenbire beliren 2 projektörle bir motor gürültüsü kurtardı. Daldığı uykudan top seslerinin bile uyandıramayacağı sanılan şoför hemen yerinden fırladı, gözlerini ovuşturarak yerine geçip durdu. Hayretle sordum, ''Ne oldu?'' ''Makineyi kenara alayım, karşıdan araba geliyor.'' ''Nasıl farkına vardın?'' ''Dünya yıkılsa haberim olmaz ama motorun sesini cenazen bile duyar.'' Projektörleri görünen araba bizi müthiş bir toz bulutu içinde bırakarak yanımızdan geçip gitti. Yolumuza devam ediyorduk. Yuttuğumuz benzin buharı ile toz bizi de sersem etmişti. 2 saat sürdüğü söylenen yolu 6 saatten beri bitiremiyorduk. Vakit gece yarısını geçmişti. Uyumaktan ve böylece şoförü başıboş bırakmaktan korkuyorduk. Oldukça dik bir yokuşu çıkıp bir müddet ilerledikten sonra şoförün dalmak üzere olduğu uykudan silkinip gözlerini avuşturduğunu fark ettim. İleri doğru bakıyordu. Ben de gözlerimi kısarak baktım, tozlu camdan başka bir şey göremedim. Araba tekrar durmuştu. Eskisinden daha harap ancak duyulabilir bir sesle şoför, ''Rahmi!'' dedi. Arkadaşım elini sırtımdan uzatarak şoförü dürttü. ''Bırak, bu çeşmenin suyu yoktur, boşuna olanı indirme.'' Sonra bana döndü. ''Hadi Sivas göründü. Başımıza bir iş gelmeden inip yayan gidelim.'' Kapıyı açtı, aşağıya atladık. Projektörün ışığında cebimden 1 lira çıkardım. Bu sırada tekrar önüne kapanmış bulunan şoföre ''Al paranı.'' dedim. Ses yoktu. Dürttüm. ''Alsana yahu, parayı vermeden giderim ha.'' Başını zahmetle kaldıran şoförün üzerinde bu tehdit hiçbir tesir göstermişe benzemiyordu. Yüzlerce kiloluk bir ağırlık taşıyormuş gibi aşağıya çekilen elini uzatarak ''Siz sağ olun beyim.'' dedi. Başını tekrar direksiyona yerleştirirken avucundaki yeşil banknotun ayaklarının ucuna düştüğünü gördüm. Yavaşça kapıyı kapadım. Kamyonun arka tarafına dolanarak şeker çuvallarının üzerindeki karanlığa baktım. Birisini uyandırmaktan korkuyormuş gibi hafif bir sesle ''Rahmi'' dedim. Cevap veren olmadı. Ortalıkta en ufak bir hareket ve ses yoktu. Otomobil taşıdığı canlı mahluklar, şeker dolu çuvallar ve her tarafına yapışan tozlarla birlikte derin bir uykuya dalmıştı. Yalnız soğumakta olan motordan yapraklar üzerinde dolaşan böceklerin ayak sesine benzeyen çıtırtılar yayılıyordu. Projektörlerin ışığı yolun üzerine dağılmış gibi duran taş parçalarına boylarının 2-3 misli gölgeler veriyor ve kesik kesik nefes alıyormuş gibi titriyordu. Arkadaşım da kol kola girerek uzaktan tek tük pırıltıları görünen şehrin yolunu tutunca bu ışık sırtımıza yapıştı. Gölgemizi uçsuz bucaksız karanlıklara kadar uzattı ve biz ensemizde hissettiğimiz bu yapışkan elden kurtulmak için adımlarımızı hızlandırdık. 1939. Selam. Yatağın içinde dönerek güneşin yüzüme vurmayacağı bir köşeye kaçtım. Faydasız. Birkaç dakika sonra keskin bir ışık beni olduğum yerde buluyor ve yüzümü, ensemi yapışkan bir tere boğuyordu. Bu sırada yattığım otelin altındaki kahvenin gramofonu da uykuya devam yolundaki son irademi kırdı. Boğuk sesli bir hanende avaz avaz, "Gözlerine sürme çek, kına yak parmağına," diye bağırıyordu. Kalktım, giyindim ve beni bu küçük kasabada alıkoyan serseriliğe için için güldüm. Bursa'da bir ahbabı görmek ve bir müddet edebiyattan başka mevzularda konuşmak için yola çıkmıştım. Yalova'da oldukça rahat bir kamyona yerleşmiş ve bir sürü tehlikeli ve güzel kıvrımlardan sonra Orhan Gazi, Nam-ı Diyar Pazarköy'e gelmiştim. Bu küçük kasabaya inerken uzaktan gördüğüm İznik Gölü beni garip bir cazibeyle kendine çekti. Hiç sebep yokken otobüsü kaçırdım ve burada kaldım. Muayyen kaide ve mantıklara tabi olarak geçen hayatımda bu güya mühim bir kahramanlıktı. Fakat menfaatlerin, ince hesapların emir kulu olmaktan kurtulmanın ve aklıma eseni yapıvermenin verdiği rahatlık ve gururun ömrü uzun sürmedi. Daha uğrunda yolumdan kaldığım İznik Gölü'ne giderken canım sıkılmaya başladı. Göle yaklaşınca yolu şaşırarak sazlıklar, bataklıklar arasında kayboldum. Güç haliyle ulaştığım sahilde bana fevkalade bir manzara arz etmedi. Her büyük su kıyısı gibi bir miktar kum, bir miktar çakıl ve rüzgarın şiddetine göre dalgalanan manasız bir satı. Yegane yenilik bu suyun tozsuz olduğunu bilmekten ibaretti. Tekrar yolu kaybetmekten korkarak acele kasabaya döndüm. Ortalık kararmış, birkaç dükkanda sönük petrol lambaları ve konduğum otelin altındaki kıraathanede ziyası yükselip alçalan bir lüks yakılmıştı. Önünden geçtiği bir aşçı dükkanınca mekanı iştahımı kapamaya kafi geldiği için kahveye oturup bir çay ısmarladım ve bir miktar peynirle biraz üzüm getirttim. Bu sırada kendi kendime, "Bende sahiden akıl yok," diyordum. Uzaktan erimiş kurşun gibi parladığını gördüğüm bu su beni yolumdan alıkoyuyor. Düşünmüyorum ki o su ancak uzaktan çok güzeldir. Onunla yakından temas etmek bir sürü küçük fakat yekünü büyük münasebetsizliklere katlanmaya mecbur olmak demektir. Yaşım 30'u geçti. Bu manasız heveslere oyuncak olmanın bir macera telakki edileceği yaş değildir. Küçük şeyler için büyük fedakarlıklarda bulunmaya kabadayılık telakki edecek değilim ya. Gece ilerledikçe canımın sıkıntısı daha çok artıyordu. İçimde bir alışverişte aldatılmış olmanın ezgisi vardı. Mermer masaların üzerinde yıpranmış bir halde o günün gazeteleri yatıyordu. Sabahtan beri iskelede, vapurda, Yalova'da, hatta otobüste evirip çevirerek gözden geçirdiğim sayfeleri bir kere daha karıştırdım. Uzak köşelerden birinde kağıt oynayan üç memura gözlerimi dikerek yüzlerinden karakterlerini okumaya ve hiç olmazsa bu şekilde istifadeli bir iş yapmaya çalıştım. Fakat yaptığım işin onların ruhlarını okumak değil, kendi mesut muayilemin uydurduğu şeyleri o şahıslara yamamak olduğunu pek çabuk fark ettim. Kalkıp odama çıktım. Sabahleyin beni uyandıran güneş daha evvel bütün odayı dolaşmış ve her köşeyi ayrı ayrı kızdırmışa benziyordu. Derhal yataktan atlayarak giyindim, çantamı kapattım ve sokağa fırladım. Ortalıkta zaman zaman esen rüzgarın kaldırdığı tozlardan başka bir hareket yoktu. Yıkık bir caminin nasılsa ayakta kalmış olan bir minaresi duvarlar üzerinde çıkan bir yabani incir ağacıyla sarmaş dolaştı. Bir eskici örsünün üstünde uyukluyor, yan sokaklardan birinde iki çocuk pis bir su yolunun önünde topraktan bentler yaparak oynuyordu. Kahvenin gramofonunda zavallı bir kadının sesi, "Çıkmam Allah etmesin meyhaneden," diye yırtınıyordu. Bursa'ya geçecek otobüslerin gelmesine daha bir saat fazla vakit vardı ve ben ruhu olmayan bu kasabadan kaçmak için can atıyordum. Bu sırada karşıma çıkan bir berber dükkanı istemeden elimi yanaklarımda dolaştırdı. Epeyce sakallıydım. İstanbul'dan gelecek olan zarif otobüs yolcularının arasında bu kılıkla binmek istemezdim. Benim buradan değil, kendilerinden olduğumu bir bakışta anlamalıydılar. Otele tekrar girip çantamı açmak, sıcak su isteyip tıraş olmak, sonra takımları yıkayıp yerleştirmek bana o kadar güç geldi ki istemeye istemeye bu dükkana yöneldim. Berber, "Buyurun," dedi ve fazla iltifat etmeden bir çekmeceden peşkir çıkarmaya, bir musluktan sıcak su almaya koyuldu. Önümdeki uzun mermer masanın üzerinde sinek pislemesine engel olmak için pudra ile damgalanmış yaldızlı çerçeveli büyük bir ayna vardı. Aynanın camı üzerinde istedikleri gibi faaliyet göstermelerine müsaade edilmeyen sinekler bu yaldızlı çerçeveyi o nispetle fazla kıymışlardı. Aynanın önünde ve masanın mermeri üzerinde aynı şekilde sineklerin taarruzuna uğramış çoban kolonyası şişeleri ve üzerlerinde Almanya İmparatoru pala bıyıklı William ile melaike yüzlü karısının resimleri bulunan iri pudra kutuları duruyordu. Bunlar yel değirmenleri ve kanallarıyla bir Hollanda ovasını, mamum yüzlü ve ağır yürüyüşü ziyaretçileriyle bir orman kilisesini ve General Trikopis'in kılıcını teslim edişini gösteriyorlardı. Berber kır saçlı, hafif çiçek bozuğu, seyrek bıyıkların arasından temiz dişleri görünen 40-45 yaşlarında uzun boylu ve zayıf bir adamdı. Uzun boynunu ikide bir de sağa sola büküyor, daima bir şeye hayret ediyormuş gibi kaşlarını kalkık tutuyordu. Bu yüzden alnı hep buruşuk duruyor ve çehresi daima mühim meseleleri düşünüp halleden bir devlet adamı ifadesi alıyordu. Önüne oturup yüzümü ellerine bıraktım. İki avucunun bütün genişliğiyle yanaklarımı ovalamaya başlamıştı ki dükkanın kapısı önünde 9 yaşlarında bir kız çocuğu peyda oldu. Kapının eşiğine gelip sırtını duvara dayadığını ve hiçbir şey söyleyemeden beklediğini pudralı aynada görmüştüm. Sarı saçlı başını önüne eğmişti. Ayağındaki nalınların kayışından biraz kirli fakat muntazam parmaklar çıkıyordu. Berber masanın çekmecelerinden birini açarak içinden bir miktar para aldı ve çocuğa verdi. ''Al kızım Feride, kardeşlerin nasıl? Validen iyi mi?'' dedi. Kız bütün bu suallere evet makamında başını sallayarak cevap verdi ve hemen uzaklaştı. Berber işine devam etti. Ben merak etmeye başlamıştım. Evvela kendi kızı zannettiğim bu çocuğun çekingen ve durgun hali bana garip geldi. Berberin tavrı sormaya cesaret vermediği için muhtelif ihtimalleri düşünerek kendim bir neticeye varmak istiyordum. Evvela herhalde kendi çocuğu fakat karısından ayrılmış olacak dedim. Sonra akrabası olması ihtimalini hatırladım. Nihayet düşünmekten vazgeçtim. Fakat pek az sonra kızın başı önünde sessiz bekleyişi tekrar kafamda canlanıyor ve beni rahat bırakmıyordu. Usturayı yüzümden uzaklaştırdığı bir sırada kızın mıydı diye soruverdim. Hayır. Sükut. Berber yüzüme yetişmek için adam akıllı eğiliyor ve uzun kollarıyla havada büyük hareketler yapıyordu. Yüzümü yıkamak için pirinç leğeni sıcak suyla doldurmaya gitti. Sırtına doğru tekrar sordum. Dilenciye benzemiyordu. Çocuğa verdiği paranın bir dilenciye verilen cinsten olmadığını, 30-40 kuruşa yakın bulunduğunu görmüştüm. Leğeni getirip gırtlağıma dayarken, ''Dilenci değil.'' dedi. Bir çekmeceden bir havlu çıkararak yüzümü kurulamaya başladı. İşini bitirip bana saatler olsun dedikten sonra bizim berber Yusuf'un kızıydı o diye ilave etti. Bunu söylerken kaşlarını kaldırdığı için berber Yusuf'un mühim bir adam olduğuna hükmettim. Kim bu berber Yusuf? Karşı tarafta kepenkleri kapalı küçük bir dükkan gösterdi. Şurada dükkanı vardı. Ne oldu? Sorma. Cevap verirken işine devam ediyor, havluları devşiriyor, leğenin suyunu köşedeki bir gaz tenekesine boşaltıyordu. Pek hakiki olmayan bir merakla ve can sıkıcı bir hikaye dinlemekten korkarak ''Öldü mü?'' dedim. ''Bu berber Yusuf.'' ''Yok canım, aldı başını gitti.'' Ev kavgası, komşu kavgası, tarla kavgası. Bir sürü ihtimal kafamdan geçti ve ''Eyvah!'' dedim. Hikaye galiba zannettiğimden daha manasız. Elimi cebime atarak para vermeye ve çıkmaya hazırlandım. Berber, ''Otobüslere daha vakit var. Otur da sana şu Yusuf'un meselesini anlatayım.'' ''Allah insanın aklını başından almasın, yoksa...'' dedi. Adeta emreder gibi söylemişti ve yüzünün hakim tavrı, alnının buruşuklukları beni itaate sevk etti. Otobüs beklediğimi nereden bildiğine de ayrıca hayret ettim. 40 yaşında adam aklı başında oturmazsa işte böyle olur diye başladı. Üç çocuğunu da gözü görmedi, gül gibi ailesini de gözü görmedi. 25 senedir ekmek yediği dükkanın kapısını çekti gitti. Sözlerinin beni pek fazla meraklandırmadığını görünce biraz canı sıkılmış gibi devam etti. Aşağı yukarı bu zanaata beraber başladık. İkimiz de çıraklığımızı Bursa'da yaptık. Elimiz usturaya, makasa yatınca gelip burada birer dükkan açtık. Hamdolsun geçinip gidiyorduk. Memleketi gavur aldı, kasabayı yaktı, biz kaçtık. Şurada burada süründük. Yine geldik, işimize başladık. Hepsi bir varmış, bir yokmuş. İyi günde, kötü günde düş gibi geçip gidiyor. Ben evlenmedim. Kısmet değilmiş. Artık hovardalık yapacak halimizde kalmadı. Yusuf evlendi. Şuradan, büyük köyden bir Çerkez kızı aldı. 3 tane de çocuğu oldu. Karşımda bir iskemleye oturup bacaklarını birbirinin üzerine atmış ve sonra düğüm yapar gibi dolaştırmıştı. Büyük kızını gördün. Tam anası. Ötekiler oğlan. Allah bağışlasın. Kıymetini bilen üç dünyaya bedel. Velakin bizim Yusuf'un aklı yerinden gitmeye bahane ararmış. Hiç de umulmazdı. İşinden gücünden başka şeye baktığı yoktu. Baksa da ne görecek? Dün akşamdan beri sen buradasın. Bakındın bakındın da ne gördün? İşte efendim, böylece geçip gidiyorduk. Derken 2-3 ay evvel buraya bir kumpanya geldi. Kahvenin camlarını kara perdelerle örtüp orada oyunlar vermeye başladı. Bizim gibi adamın orada ne işi var? Yalnız kızlar 2-3 günde bir gelip saçlarına maşa vurdururlardı. Allah bereket versin, 5-10 kuruşları nasip olurdu. Günün birinde baktım, kızlardan biri işini bitirince çekip gideceğine Yusuf'un dükkanında oturup yarenlik ediyor. Allah Allah dedim. Yusuf'un da konuşacak lafı olur mu ki? Kız da ona söyleyecek ne bulur? Benim gibi biri. Üstelik tepesinde sacı da kalmamış. Bir gün, iki gün kız öğlen demiyor, akşam demiyor, Yusuf'la oturup bakışıyor. Bir gün ne göreyim? Yusuf evden sazını getirmiş. Güzel çalardı ha. Delikanlılığımızda az mı ahenkler yapmıştık? Hovardalıkta az mı saz paralamıştık? Ama senelerden beri eline aldığı yoktu. Dediğim gibi bir gün dükkana getirmiş, tıngırdatmaya başladı. Bir gün, iki gün arkası gelmez. Baktım kız da yavaş sesle okuyor. Ahenk yolunda. Burada ne müşteri olacak? Akşama sabaha birkaç memur, pazardan pazara birkaç köylü. İş yok, vakit çok. İnsan bundan azarmış zaten. Bir gün Yusuf'u çektim yanıma. Ülen dedim. Ne olacak senin halin? Ne var ki dedi. Daha ne olsun? Güpe gündüz koynunu alacak değilsin ya. Halinden utan. Yusuf bir kızardı. Aman emmioğlu, ağzına aldığın lafa bak. Şart olsun eli elime değmedi. Yarenliğimden hoşlanıyor herhalde. Bir iki de köy deyişi çalıyorum. Gülüp sağ ol Yusuf ağa diyor. O kadar. Böyleleri bize bakar mı? Ama bunu derken içi de kan ağlıyordu. Neyse ki umudu da yoktu. Ara sıra kız dükkana uğramayı verdi. Hani gece oyundan sonra efendiler ahengi götürürlerdi de sabaha kadar kızlara içirip oynatırlardı ondan. Böyle zamanlarda Yusuf'un hali pek perişan olurdu. Melül melül önüne bakar, sazına dokunur, müşteriye itibar etmezdi. Birinin yüzünü kesiverecek de başına dert olacak diye korkardım. Arada benim dükkana bir uğrardı. Ne haber senin avrattan deyince, bırak şu kahveyi diye celallenir ama akşama doğru kız gelince sazını kucağına alıp boynunu büke büke çalardı. Her hallerini görürdüm. Dükkanı ayna gibi karşımda. Yusuf yavru kuzu gibi karıya baktıkça domuzun kızı da sırıtıp oynaşırdı. Ama Yusuf'un dediğine bakılırsa pek halden anlarmış. Onun babası da berbermiş. 6 aynalı dükkanı varmış. 8 kardeş oldukları için bunlara bakmazmış. Kız da ekmeğini bu yolda ararmış. Nasip buymuş. İlle günün birinde işler bozuluverdi. Bizim deli Yusuf bir akşam duramamış, kafayı çektiği gibi tiyatroya dayanmış. Geçmiş en öne kasılmış. Karı onu orada görünce bir şaşırmış. Sonra gözünün ucuyla bir selam çakmış. Yusuf kendini tutamayıp ah diye bir bağırmış. Kız bunun üzerine şöyle bir daha başka türlü göz atmış. Yusuf büsbütün kendini kaptırıp kurban olayım diye çığırmış. Kaymakam köşeden işaret edince Yusuf'un kolundan tutup dışarı atmışlar. O günden sonra kız bir daha Yusuf'un dükkanına gelmedi. Herhalde rezillikten korktu. Kart adamın sevdalısı tatlı olur. Yapıştıkça yapışır. Öyle ya. Zaten çok da kalmadılar. 3-5 gün sonra çekip Bursa'ya gittiler. Yusuf o geceden sonra kendini bıraktı. Adam akıllı zebun oldu. Halinden korkmaya başladım. Kızı para istemeye dükkanın kapısına gelince bir bağırır, 7 mahalleye duyururdu. Kızcağız da hani şu az evvel buraya gelen gözünü silip eve kaçardı. Ama çok sürmedi. 5-10 günde Yusuf kendine gelir gibi oldu. Bir gün dükkana uğradı. Bizdeki de akıl mı ya dedi. Ölüleri bize bakar mı? Gönül eğlendi gitti. Yalnız dilleri pek hoştu. Dargın kaldığıma yanarım dedi. Durdu durdu. Kim bilir şimdi nerededir? Kimlere tatlı dil döküyordur diye içini çekti. Yusuf, aklını başına topla. Evine, ailene mukayyet ol dedim. Allah bilir ya yürekten söylemedim. Biz de gönül hali nedir biliriz. Sevdalıya pent vermesi kolaydır. Gel de sevdayı çekene sor. Ama dediğim gibi Yusuf kendini çabuk topladı. Çoluğuna çocuğuna bağırmaz oldu. Kızın lafını etmedi. Bir gün baktım sazını da evine götürmüş. Eh artık bu da geçti diyordum. Bir gün Yusuf'la benim dükkanda oturup konuşuyorduk. Bana bak Yusuf dedim. İnsan hali işte böyle. 15 günlük ömrü 15 seneye sığdıramazsın da 15 senelik ömrü 15 günde yaşayıverirsin. Aldırma. Allah ömür verir de sakalımız ağrır, belimiz bükülürse karşı karşıya oturur, bu günleri anıp söyleşiriz. İnsanın iyi günü de kötü günü de geçer. El verir ki bu günlerden anacak bir şey kalsın. Yusuf başını sallar, içini çekerdi. Lakin gönlünün derdi kalmamıştı. Her halinden belliydi. İşte o sırada içeri bizim karı Hakkı girdi. "Hoş geldin Hakkı, işler nasıl?" dedim. "Ortalarda görünmedin, deliye girdin sandık." Karı Hakkı pek köyde durmaz, Bursa, Balıkesir, İzmir'e kadar dolaşır, keyif satardı. Senin anlayacağın esrar götürürdü. Bizim buranın kendilerinden çok âlâ esrar çıkar ha. Hakkı, aleyküm selam dedi. Yusuf'u görünce, aman üstümde kalmasın Yusuf'a, sana selam getirdim dedi. Yusuf bir sarardı, içine doğmuş garibin. Kimden dedi. Hakkı güldü, balın gözüymüşsün ha. Yusuf'a, hiç senden ummazdım. Hiç de fena karı değil dedi. Sonra anlattı. Balıkesir'den gelirken Susurluk'ta bir handa kahve içiyorlarmış. Bursa'dan Balıkesir'e giden bir kampanyaya rastlamışlar. Şundan bundan konuşurlarken Hakkı'nın Orhan Gazili olduğunu, şimdi de oraya gittiğini duyan bu karı, aman orada berber Yusuf vardır, tanır mısın demiş. Hakkı Yusuf'u kim bilmez deyince Yusuf'a benden çok selam et demiş. Adını da söylemeyip sen selamımı deyiver, o bilir demiş. Hakkı işin alayında hem anlatıyor hem gülüyordu. İkide bir Yusuf'un dizine vurup, yaman adammışsın Yusuf'a, karı durdu durdu sana selam etti. Kamyona binip tozun toprağın içinde kaçarken bile kafasını camdan uzatıp, aman Yusuf'a selamımı unutma diye bağırdı, diyordu. Yusuf sesini çıkarmadı. Ben Hakkı'nın tıraşını bitirinceye kadar bir yeryüzüne, bir gökyüzüne bakıp duruyordu. Hakkı'nın arkasından bir söz bile demeden çıktı. Dükkanına gidip kepenkleri indirdi, kapıyı kilitledi. Tekrar benim dükkanıma geldi. Anahtarı uzatıp, al emmioğlu, bu sende kalsın. Selamını aldım, gayrı buralarda duramam. Herhalde onu bulmalıyım dedi. Aman Yusuf, etme Yusuf demeye vakit kalmadan çekti gitti. İşte o gidiş. Birbirine doladığı uzun ve ince bacaklarını açtığı bana doğru uzattı. Kocaman ve ökçeleri basık ayakkabılarının burnu adeta diz kapaklarıma kadar geliyordu. Düşünceli bir tavırla başını sallayarak, çoluğu çocuğu ortada kaldı dedi. Bu kadar sene karşı be karşı esnaflık ettik. Aynı zanaatın ekmeğini yedik. Onlara bakmak bize düştü artık. Sonra gözlerini karşı dükkana dikti. Biraz düşündü. Hakikatleri olduğu gibi görmekten ve söylemekten hiçbir korkusu olmayan insanlara mahsus bir açıklıkla ilave etti. Hem Yusuf dükkanını kapatıp gidince onun müşterisi de bana kaldı. Çocuklarının nasibi bana devroldu. Onların nafakası boynumuza borçtur. Söyleyecek bir söz bulamayarak etrafıma bakındım. Otelin önünden gelen motor sesleri otobüsün geçmeye başladığını haber veriyordu. Acele tıraş parasını vererek sokağa fırladım. İçimde tuhaf bir utanma vardı. Güzel bir manzara için bir günlük itiyadımı değiştirmek, bir gecelik rahatımı veda etmek, bana kaybedilmiş bir alışveriş gibi gelirken, bir kuru selamın arkasından başını alıp giden Yusuf'u ve onun içinde kim bilir ne dünyalar yaşayan saçsız başını düşünüyordum. Dört elle sarıldığımız birçok kıymetlerin uğrunda sahici bir insan gibi kalbimiz ve kafamızla yaşamayı feda ettiğimiz binlerce sözde mühim şeylerin ne kadar kolay fırlatılıp atılabileceğini bana öğreten Yusuf. Benden de sana selam olsun. 1940. Bir mesleğin başlangıcı. Gece yarısından 2 saat kadar sonra trenimiz Sivas'a geldi. Ankara ile Kayseri arasında bizi adam akıllı bunaltan sıcağı, mukabil Sivas'a yaklaştıkça ve gece ilerledikçe hatırı sayılır derecede sert bir soğukla karşılaşmıştık. Arkadaşımla birlikte ceketlerimizin yakasını kaldırarak istasyon büfesine girdik, birer çay istedik. İçerisi nefesten ve sigara dumanından buğulanmıştı, bütün masalar doluydu. Başlarını masanın muşambasına koyup uyuyanlar veya bizim gibi yer bulamayıp ayakta zeytinyağlı biber dolması yiyenler vardı. Ankara, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'dan gelen ve bu istikametlere giden trenlerin hareket ve muvasalat zamanları gece yarısından sonra saat 1 ile 3 arasında tesadüf ettiği için bu saatlerde Sivas istasyonu binanın dışını kaplayan derin sükunetle büyük bir tezat halindeydi. Arabacılar kaybettikleri müşterilerini tren kalkıverir de paramı alamam korkusuyla peronun dört tarafına koşup arıyorlar, askeri mektep talebeleri başörtülü anneleriyle vedalaşıyorlar, yer yer dizilmiş bavulların kenarında atkılara sarılmış küçük çocuklar uyukluyor ve vızıldıyorlar. İstasyonun henüz parke döşenmemiş toprak ve karanlık kısmında köylüler heybelerinin ve sepetlerinin arasında çömelip oturuyorlardı. İstasyonun önü karanlıktı. Atlarının renk ve şeklini, arabacısının yüzünü görmeden bir faytona atlardı. Şimdi ismini hatırlayamadığım fakat herhalde Palaslık'la alakası olan han bozması bir otelin önünde durduk. Bize gösterilen odada verilen kat'i teminata ve insanı sersem eden filit kokusuna rağmen tahta kurularından uyumak mümkün olmayacağını tecrübelerimle biliyordum. Bir tek ümidim ayakta duramayacağı kadar yorgun oluşumdu. Arkadaşım halkiyat teknikleri yapmak, hikaye ve şiir toplamak için seyahate çıkmış genç bir alimdi. Kayseri'den trene binmiş, artık sıkılmaya başladığım yalnız yolculuğun hiç olmazsa bir kısmına iştirak edeceği için beni pek sevindirmişti. Gözlüklerinin arkasında biraz mahcup bir hal ile etrafı süzen gözleri tesadüf ettikleri cansız eşyadan bile rivayet toplamak istiyormuş gibi meraklı ve sorucuydu. Bizi muslukların yerini gösteren, yastıkların kirli tarafını el çabukluğu ile alta çevirip meydana çıkan tarafın daha berbat olduğunu görünce pişkin bir gülüşle yüzümüze bakan otel hizmetkarını derhal sorguya çekti. Aşık kahvelerinin yerlerini, meşhur saz şairleri bulunan köylerin isimlerini öğrendi. Hatta bir aralık uyku sersemi adama oturtup bey börek veya Köroğlu masallarının Sivas rivayetini söyletmeye kalkacak diye korktum. Bir bahaneyle delikanlıyı savdım. Uyandığımız zaman güneş basma perdeleri vurmuştu. Derhal pencereye koştum. Gecenin karanlığında girip kirli yatağına yattığım bu Anadolu otel odalarının penceresinden baktığım zaman tesadüf edeceğim meçhul manzaranın merakını daha yatmadan duymaya başlarım. Önüme bazen kavak ve erik ağaçlarıyla dolu bir bahçe, bazen yıkılmak üzere bulunan kerpiç bir duvarla çevrilmiş bir mezbele, bazen de heykelli ve mini mini ağaçlı bir hükümet meydana çıkar. Bu sefer gördüğüm vitrininde birkaç bayat patlıcan, yeşil biber ve büyük bir buzdolabı teşhir edilen lüks bir lokantaydı. Hemen perdeleri kapattım, sokağa çıkar çıkmaz arkadaşımdan ayrıldım. O aşık kahvelerini dolaşmaya ve Sivas'ta halkiyatla meşgul birkaç meraklı aramaya gitti. Ben şehri gezdim. Akşam üzeri kenar mahallelerden birinde karşılaştık. Yanında yerli bir zat ile acele acele gidiyordu. ''Koca Recep isminde biri varmış, onu arıyoruz.'' dedi. ''Saz şair mi? Hayır, ne yapacaksınız? Bize karı buluverecek.'' Biraz hayretle fakat daha ziyade inanmayan bir gülüşle yüzüne baktım. O da gülümsüyordu. Bu taraklarda hiç bizi olmayan arkadaşımın birdenbire hovardalığa kalkmış olmasına ihtimal verilemezdi. Nitekim izah etti. Düğünlerde ve bazı eğlencelerde kadınlar tarafından söylenen şarkıları bir türlü toplayamıyorum. Aile kadınlarını çağırıp söyletmeye imkan yok. Ötekilerin de yolunu pek bilmiyorum. Arkadaşım bu koca Recep'e salık verdi. Birkaç sesi güzel ve çok şarkı bilen kadın buldurmak istiyoruz. Bu bahane dedim. ''Şunun doğrusunu söylesene, düpedüz avrat oynatacaksınız. İçki falan da var mı?'' Sivaslı zat, ''Onsuz olur mu canım?'' dedi. İşin ilmi tarafından ziyade bu cihetin onu alakalandırdığı pek belliydi. Koca Recep'i bulup kadınları temin ettikten sonra beni gelip otelden almayı kararlaştırdılar. Ayrıldık. Otelin altındaki kahvede bir düzineye yakın çay ve gazoz içerek ve 3 gün evvelki gazeteleri karıştırarak 2 saat bekledim. Nihayet arkadaşım geldi. ''Hadi, hadi kadınlar bekliyorlardır, çabuk!'' dedi. Dışarı çıktık. Sokakta kimseler yoktu. ''Hani?'' ''Burada olur mu yahu? Şehrin dışında, arabalarda.'' Tereddüt ettim. ''Nereye gidiyoruz?'' ''Paşa fabrikasına. Orası ağaçlık ve sulakmış. Güzel bir yer olduğunu söylüyorlar.'' Güldüm. ''Görüyorum ki manzaranın letafetiyle de alakadarsın. Bu iş yalnız ilmi bir tetkike benzemiyor. Allah versin. Kadınlar nasıl?'' ''Görürsün.'' Bu sözü adeta tehdit eder gibi söylemişti. Şehrin dışında karanlıkta birkaç arabanın beklediğini fark ettim. En arkadakini atladık, yola düzüldük. Arabada benden ve arkadaşımdan başka 2 kişi daha vardı. Biri akşam üzeri gördüğüm yerli zat, diğeri kır sakallı, 50'lik bir adamdı. Elini göğsüne koyarak derin bir sesle "Merhaba" dedi. Ve bir daha bizimle meşgul olmadı. Karanlıkta güçlükle seçtiğim hatları ciddi, düşünceli bir çehreyi ifşa ediyordu. Sakalı muntazam ve kısa kesilmişti. Bol yakalı ve sedef düğmeli mintanı ve büyük aba ceketiyle daha ziyade bir mahalle imamına benzeyen bu adamın böyle bir eğlenceye iştirak etmesini garip buldum. Sivaslı zatın bir aralık ona "Koca Recep" diye hitap ettiğini duyunca hayretim büsbütün arttı. Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde oturak ailem yapmak isteyenlere avrat buluveren, gizli umumi kadınların tellallığını yapan birçok adamlar tanımıştım. Fakat şu karşında bir halk filozofu, bir köy muhtarı vakariyle oturan nur yüzlü adam bunlardan biri olabilir miydi? Karşımda oturan ihtiyarı yakından tetkik etmek için eğildim. Fakat önümüzdeki arabaların çıkardığı toz bulutları karanlıkla birleştiği için hiçbir şey göremedim. Gittiğimiz yerde derhal rakı sofrası kuruldu. Kadınlar arkadaşımın görürsün dediği kadar da varmış. Yaşlı ve harap çehreleri, gümüş mecidiye büyüklüğünde kırmızı damgalı yanakları, rastıklı çatık kaşları, katmer katmer buruşuk boyunları ile zavallı bir manzara arz ediyorlardı. Fakat sazlarla beraber şarkı söylemeye başlayınca seslerindeki garip bir hüzün, Orta Anadolu havalarına daha cana yakın bir eda veren o tatlı çatlıklık, suratlarının korkunç mahiyetini gözlerimden sildi. Koca Recep bir kenarda oturmuş, etrafla hiç alakası yokmuş gibi önüne bakarak ağır ağır rakı içiyordu. Etrafındakilerin ona karşı gösterdikleri hürmete benzeyen bir çekingenlik büsbütün merakımı artırdı. Bütün gece gözlerimi kendisinden ayıramadım. Zaman zaman kalkıp etrafında dolaştım. Yanına oturdum fakat bir türlü söz açamadım. Kadınlar bile rakıyı ilk defa ona uzatıyorlar, karşısında başlarını öne eğerek bekliyorlardı. Nihayet belki de içkinin verdiği bir cesaretle tam yanı başına oturarak nasılsın bakalım Recep ağa?'' dedim. Yüzüme bakmadan cevap verdi. ''Çok şükür.'' Bir müddet durdum, sonra saçmaladım. ''Bu kadınlar da pek kart şeyler.'' Sonra derhal tahsis ettim. ''Fakat sesleri fena değil, ustaca okuyorlar.'' Gözlerini bana çevirdi. Uzun, kır kaşlarının altındaki açık kahverengi gözleri sakin ve laka etti. ''Ustadırlar.'' dedi. ''Bilmedikleri hava yoktur.'' Efendi yazacakmış dediler de onun için bunları getirttim. Kadınların burnunun dibine sokulup gözlerinin içine bakarak defterini dolduran, ara sıra onlardan birini kenara çekip yavaş sesle yazdıklarını kontrol eden arkadaşımı gösterdi. Sonra tekrar yüzüme baktı. ''Genç avratlar da var. İstersen bir akşam da onları getiririz. Kendileri de güzeldir, oyunları da.'' dedi. Bir türlü sormak istediğim şeyi soramıyor, kekeliyordum. Nihayet dudaklarımdan manasız bir söz daha fırladı. ''Sen ne iş yaparsın Recep ağa?'' dedim. Hayretle beni süzdü. Aptal bu herif demek istediği belliydi. ''Görmüyor musun ne iş yaptığımı?'' dedi. ''İlle bunun adını söylemek mi gerek?'' Mahcup mahcup önüme baktım. Başımı kaldırdığım zaman Recep'in beni hala süzmekte olduğunu gördüm. Bu sefer bakışlarında benim merakımı, hayretimi iyice anlayan bir gülümseme görür gibi oldum. Hakikaten bu gülüş biraz sonra bütün yüzüne yayıldı. Ona hem masum hem kurnaz bir çocuk çehresi gibi tatlı bir hal verdi. ''Bu işi bana yakıştıramadın değil mi?'' diye sordu. Başımı terslik makamında öyle süratle salladım ki adam tekrar ve daha çok güldü. Sonra ciddileşerek uzun zaman önüne baktı. Ben de bir şey soramıyor, sarhoş oldukları için artık istenilen şarkıyı söylemeyen ve keyiflerine göre bağırıp oyuna kalkan kadınlara bakıyordum. Arkadaşım da yazmaktan yorulmuş, sırtını bir ağaca verip ayaklarını uzatarak gözlüklerinin arkasından etrafı seyre dağılmıştı. Serin bir rüzgar etrafımızdaki birçok derelerin ve şelalelerin sesini iri ağaçların yaprak hışırtısıyla karıştırıyor ve uzaklara götürüyordu. Karanlık fakat berrak gökyüzünde yıldızların sayısı 5-10 misli artmış ve gök kubbesi üstümüze doğru bir hayli alçalmış görünüyordu. Bir aralık Recep ile tekrar göz göze geldik. O birkaç saniye evvel kesilmiş bir mükâmelemeye devam eder gibiydi. ''Biz bu işe kabadalık yüzünden başladık.'' dedi. Ne demek istediğini iyi anlayamadığım için yüzüme baktım. ''Allah inandırsın, böyle.'' dedi. Sonra ikide bir de sessiz gülüşlerle sözünü keserek kısaca anlattı. ''Gençliğimde ben bu yakaların en kabadayı, en gözü pek hovardasıydım. Hatırımı saymayan delikanlı yoktu. Babamdan kalma 5-10 kuruş da vardı, kimseye muhtaç değildim. Arkadaşlar sağ olsun, hiçbir eğlenceyi bensiz yapmak istemezlerdi. Sen olmayınca tadı çıkmıyor derlerdi. Sonra ortalığı yıldırmış olduğum için şurada burada saklı karıları bensiz alıp getiremezlerdi. Zorlu bir efenin yanındaki avradı sürüyüp almak için hep beraber gider, lüzum olursa tabancaya, bıçağa sarılır, evelallah boş dönmezdik. Sonraları namımız öyle bir yayıldı ki hangi avratın kapısına dayansam gelmem demez olmuştu. Ama yalnız bana, işte oğlum meğer bu kabadayılık bizim için başlangıçmış, benim haberim yoktu, şimdi anlıyorum. Bir eğlence yapsak, bir avrat oynatmaya kalksak hemen arkadaşlar bana gelirler. Aman Recep, kurbanın olalım. Bu kahveyi senden başkası süreyemez derlerdi. Bu laftan gönlüme de hiçbir kötülük gelmezdi ya. Ne olacak, arkadaş hatırı için olduktan sonra. Ama yavaş yavaş bizim babadan kalma mallarda hovardalıkta eriyip gitmeye başladı. Arkadaşlardan gizlimiz yok ki. Bir gün bana aman Recep dediler. Bu iş böyle gitmez. Aklına bir kötülük gelmesin ama senin yaptığın doğru değil. Hem yoruluyorsun hem de araba parasını, getirdiğin avradın masrafını sen çekiyorsun. Hiç olmazsa araba parasını biz verelim. Bunda ne var? Pekala dedim. Bir zamanlar böyle gitti. Bize geçirecek kadar bile mal kalmadı. Avrat oynamaya filan gitmez oldum. Arkadaşlar yine geldiler. Sen olmadan bu iş olmuyor. Senden daha zorlu kabadayı aramızda yok. Bizi boşlama, dediler. Fakat bu sefer avradın masrafını da bize verdirmez oldular. Yavaş yavaş eğlencenin masrafını görürken de benden para almadılar. Ben de aman illa masrafa katışacağım diyecek halde değildim. Derken günün birinde işi açığa vurdular. Uzun etme koca Recep, dediler. Sen olmazsan biz avrat bulamayacağız. Arkadaşlık namına sen bu işi yapıyorsun. Ama kendi işinden gücünden oluyorsun. Bak malını mülkünü bu yolda yedin. Al şunu bakalım, aramızda topladık. Bunu deyip elime birkaç kayme sıkıştırdılar. Ama bundan sonra da halleri tavırları bir değişiverdi. Artık 3-5 kağıdı cebine koyan koca Recep bana falan avratı getiriver diye yanaşmaya başladı. İşte böyle. Birdenbire sustu. Hikayesini yarıda bırakmış gibi bir hali vardı. Önüne bakıyordu. Peki sonra, dedim. Yüzüme tekrar dalgın dalgın baktı. Ne sonrası, dedi. Sonrası işte gördüğün gibi olduk. Arkadaşım yerinden kalkmış bana doğru geliyordu. Birkaç kişi her biri bir yanda sızıp kalmış olan karıları arabalara yüklemeye çalışıyordu. Hava adam akıllı serinlemişti. Biz de doğrulduk. Recep Ağa sakalını karıştırarak önden gidiyordu. Arabada da hiç konuşmadık. Yalnız şehrin kenarında inip birbirimizden ayrıldığımız sırada yanıma geldi. Tavrı o kadar ciddi ve düşünceliydi ki hikayesine devam edecek sandım ve bekledim. Fakat o, ''Lüzumum olacak olursa beni İsmail'in kahvesinde ararsın.'' dedi ve omuzları dik, başı önünde evinin yolunu tuttu. 1940 Bir Konferans. Büyük şehirlerimizden birine yakın bir köyde yeni bir yatılı okul açılıyordu. Açış törenini marif müdürü, müfettişler, şehrin mühimce adamları ve köycüler bir kafile halinde otomobillerle gittiler. Köy halkı bu golf pantolonlu, kasketli, kara gözlüklü, boyunları fotoğraf makineli kalabalığı yolun iki yanına dizilerek derin bir sükutla karşıladı. Gelenler derhal yeni yapılan okulun önündeki meydanda toplandılar. Henüz kapatılmamış kireç kuyularının, inşaattan sökülmüş tahtaların, kum ve çakıl yığınlarının etrafında geniş bir halka oldular. Bunların arkasında herhalde tahsil çağında oldukları için köyün küçük yaşlı sakinleri birikmişti. Asıl köylüden civar damlardan bakan birkaç kadından başka kimse görünmüyordu. Gelenler birbiri arkasında birçok nutuklar verdiler. Atadan dev adımlardan, köylerin nurlanmasından bahsettiler ve alkışlandılar. Sıra okulun gezilmesine geldi. Misafirler henüz badana kokan binanın içini dolaştılar. Marif müdürü davetlileri binanın şurasında burasında görülen sıva dökükleri çatlaklar hakkında izahat verdi. Henüz kati tesellümün yapılmadığını, bütün bu kusurların müteahhide tamir ettirilmesine çalışıldığını söyledi. Efendim, diyordu. Nafıa mühendislerine meram anlatamıyoruz. Bakın, koridorlara düşen parkeler daha okul açılmadan yerinden oynamaya başladı. Kontrole gelen mühendisler amele fazla gezindiği için böyle olmuştur. Müteahhidin kabahati yok, diye rapor verdiler. Yarın talebe bunların üzerinden uçarak gidecek değil ya, onlar da gezinecek, koşacak. Bu müteahhitlerle başa çıkamıyoruz efendim. Misafirler köy ve civarında 5-10 dakika içinde iyice gezip dolaştılar. Köycüler yolda ve kahvede rastladıkları bazı köylülerle lafa girişmek teşebbüsünde bulundular. Aralarında köycülük tahsili için Paraguay'a gidip senelerce kalmış biri vardı. Sesini tatlılaştırıp yumuşatarak türlü şeyler soruyor, hiçbir şey ifade etmeyen kısa cevaplar alıyordu. Bütün gayretlere rağmen konuşmalar birkaç sual ve cevaptan ileri gidemedi. Soran karşısındakinin acaba ne diye bu kadar her şeyden habersiz, vurdum duymaz olduğunu, sorulan ise ötekinin neden böyle ipe sapa gelmez şeyler sorduğunu düşünerek birbirinden ayrıldılar. Bu aralık şehirden gelenlerin arasında bulunan bir iktisatçı, köylüye daha faydalı olmak isteğiyle kooperatifçilik alanındaki bilgilerini kullanmayı akıl etti. Marif müdürüne ve köye beraber gelmiş olan nahiye müdürüne tam fırsattır, şunlara kooperatifçilik hakkında bir konferans vereyim, dedi. Kendisi memleketi sadece bu nevi şirketlerin yükselteceğine inanmıştı. Böyle bir teklifi kabul etmemeye imkan yoktu. Herkes pek güzel olur, biz de istifade ederiz, diye samimi fikrini beyan etti. Yalnız konferansı asıl dinleyecek olanların mütalası alınmadı. Köyde adam dolaştırılarak halk yeni okulun boş sınıflarından birine toplandı. Hatip duvarın dibinde yerini alarak boynunu ileri geri uzattı. Mendilini çıkarıp gözünün camları arkasındaki çipil gözlerini sildi. Köylüler henüz pek kurumamış olan çimento döşemenin üzerine oturmuşlar, şehirliler de sağ ve soldaki duvarların kenarına dizilmişlerdi. İktisatçı sözüne başlamadan evvel dinleyicilere üst üste birkaç defa ''Aman, sözlerimde anlamadığınız bir yer olursa hemen sorun.'' diye ihtar etti. Ondan sonra kooperatifçiliğin kısa bir tarihçesini yaptı ve tam 45 dakika hiç durmadan sözüne devam etti. Ara sıra dinleyicilerin yüzüne şüpheyle bakarak "Nasıl, anlıyor musunuz?" diye soruyor, köylülerin evet makamında başlarını salladıklarını, bazılarının "anladık anladık" dediklerini görüp işitince emniyetle sözüne devam ediyordu.